Şiir Gemisi. Bir tünelden çıkmış tren gibiyim. Sağım solum, baktım, günlük güneşlik. Ben de değilken, ben gibiyim. Doldu içimdeki ölümcül boşluk sayende. Topların yankısı bir uçtan uca, yaz erler yürür yüceden yüce. Şakıyan kılıçlar şak verir gece, düzlere dönmüş kapkara taşlık sayende. Denizler yarışmış, dağlar yarışmış, kara günler geçmiş, bayram erişmiş. Ne etmişsen kurtla kuzu barışmış. Kokular sürünmüş, eser bir hoşluk sayende. Kuşlarım ötüşür, dallar benimdir. Susmuşken söyleyen diller benimdir. Ellerin aldığı iller benimdir. Savaşa barışlar etmede eşlik sayende. Yücelere ağdım bayrakçasına, İlk yazda yeşeren toprakçasına, söyler gök yayım bu dil hakçasına, sevinçten, kıvançtan gözdeki yaşlık sayende. Sevgili dinleyenlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılı, onun hayatında yer eden şairler ve şiirleri konuşacağız bugün. Öncelikle Atatürk'ün şiirle ilgisine değinecek ve ardından Gazi'ye ithaf edilen şiirlerin bazılarını dinleyicilerimizle paylaşacağız. Programımızı Feray Uz ve Bile Dayaman birlikte hazırlıyorlar. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün Atatürk ve Şiir'de sizinle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, ilk şiirimiz Sayende şiiriydi Bile Dayaman. Gerçekten ona ithaf edilmiş en güzel şiirlerden birisiydi. Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerinden birisi. Siz de iyi ki bu şiirleri seçmişsiniz.
Teşekkür ederim.
Kim bilir daha nice şiirlerimiz var ama programımızın süresi boyunca artık evet, dolu maalesef. Dolu Atatürk ve şiiri konuşmak istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Atatürk ve şiir dediğimizde Atatürk ve edebiyat aslında değil mi Bile Dayaman?
Evet, evet.
Okumayı çok seven bir lider.
Muhakkak öyle. Öncelikle ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kurucusunu, bugün burada isek varlığımızı borçlu olduğumuz o yüce insanı rahmet, minnet duygularıyla yad ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Atatürk'ün asker kişiliği, devlet adamı kişiliği, ilim adamı kişiliğinden ziyade bir de romantik bir kişiliği var. Tabii şiir denince akla bizim toplumumuzda muhakkak romantizm geliyor. Edebi manada olmasa da sosyal manada romantizm geliyor. Atatürk'ün şiir ile ilişkisi neydi? Atatürk'ün şiirle yolları hiç kesişti mi? Kesişti ise nerede ayrıldı? Ve o vefat ettikten sonra ona nasıl şiirler yazıldı? Bunları sizinle bu stüdyoda konuşmak benim için gerçekten büyük bir şeref. O ismi bu stüdyoda, TRT stüdyolarında yad etmek benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu.
Tahmin ediyorum.
Bunları söyleyerek başlayayım istedim sözlerime. Dilerseniz Atatürk'ün şiir ve edebiyat ile tanışması nasıl olmuş? Kısaca ona bir değinelim. Atatürk 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne başlıyor bilindiği üzere. Ve bugünlerde idadi günlerinde yani lise günlerinde Mustafa Kemal daha çok fen ve matematik derslerine meraklı, daha çok fen bilimleri, sosyal bilimlerden ziyade fen bilimlerine meraklı bir öğrenci olarak göze çarpıyor. Tam o sıralarda Bursa İdadesi'nden kovularak Manastır İdadesi'ne yeni bir arkadaşı geliyor.
Evet.
Bu isim Ömer Naci'dir. Ömer Naci büyük bir şairdir ve Ömer Naci Atatürk'ün deyim yerinde ise ilk yoldaşlarından biridir diyebiliriz. Ömer Naci de edebiyatta çok başarılı o dönemde. Atatürk bunu fark ediyor ve şöyle anlatıyor o dönemi Atatürk'ün kendi ağzından. O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Merhum Ömer Naci Bursa İdadesi'nden kovulmuş bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşın kitaplarımdan hiçbirini beğenmemesi gücüme gitti.
Evet.
Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Ona çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü, diyor.
Evet.
Mustafa Kemal o günleri böyle anlatıyor.
Hı-hı.
Ömer Naci'nin Mustafa Kemal'e al bir de bunları oku diye mukabele ettiği kitaplar arasında Namık Kemal'e ait bazı dörtlükler, beyitler var.
Oh,
Atatürk
güzel.
Bunları görüyor. Bu şiirler o zamana kadar alışılagelmiş klasik divan biçimleriyle, klasik divan temalarının işlendiği güllü, bülbüllü, meyli şiirlerden farklı geliyor Atatürk'e. Dolayısıyla içinde saklı tuttuğu o coşkuyu, o vatan sevgisini Namık Kemal'in şiirlerinde görünce Atatürk şiire bir muhabbet beslemeye başlıyor. Örneğin o Ömer Naci'nin Mustafa Kemal'e verdiği kitaplar arasında yer alan beyitlerden en meşhurunu okuyayım müsaadenizle.
Buyurun.
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Mader anne, ana demek. Burada bir kutsal bir metafor olarak kullanılmış.
Evet.
Atatürk bu düzeye çok sonraları birçok yerde gönderme yapmıştır. Mecliste, yurt gezilerinde, konuşmalarında Namık Kemal'in bu beytine gönderme yapıyor sık sık. Hatta 13 Ocak 1921'de meclisteki bir konuşmasında milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ve ecdadından daha çok ümit vardır. Bunu ifade için şunu arz ediyorum. Kendilerinin tabiri üzere cennetten vatanımızın bekçisi olan merhum Kemal demiştir ki der ve bu düzeyi okur. Ancak sonra eklemiş. İşte ben bu kürsüden bu yüce meclisin reisi sıfatıyla yüksek heyetinizi teşkil eden bütün üyelerin her biri namına ve bütün millet namına diyorum ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.
Tam da kendisini anlatmış değil mi?
Evet.
Evet.
Kendisini anlatmış
evet.
Ve milli mücadelenin ruhunu böylelikle ortaya koymuş.
Ve galiba bundan sonra da Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in şiirlerine aşık oluyor.
Kesinlikle öyle.
Evet.
Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in vatan şiirleri Mustafa Kemal'de hem şiir sevgisinin doğmasına sebep oluyor, hem bir edebiyat merakı uyandırıyor, hem de vatan millet edebiyatının öyle sadece edebiyatla sınırlanamayacağı, edebiyatın gerçek hayatta nasıl terennüm edeceği, nasıl bir şarkıya dönüşeceği, nasıl bir hayat tarzına dönüşeceğinin en güzel örneğidir aslında Mustafa Kemal Atatürk. Hani Atatürk'ün vatan sevgisi sadece şiirlerde, okuduğu şiirlerde kalmamış, sadece okuduğu kitaplarda kalmamış. Bunu hayatının her alanında tatbik etmiş ve bize belki de en güzel bu şekilde örnek olmuştur. Çünkü biz cephede dahi, kurşunların birbirine değdiği cephede dahi kitap okuyabilen bir liderden bahsediyoruz, bir önderden bahsediyoruz. Dolayısıyla onun şiirle yollarının kesişmesi bizim için de şiir konuşuyor isek eğer çok mühim bir şey.
Peki kendisi şiir yazmış mıdır bile Değman?
Atatürk'ün yazdığı şiir olarak kabul edilen birçok şiir var. Fakat burada şu hakikati konuşmak lazım. 1800'lü yılların sonlarında, 1900'lü yılların başlarında çeşitli dergilerde, çeşitli gazetelerde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki yayın hayatında ortaya çıkan eserlerde Mustafa Kemal ismiyle yayımlanmış şiirler var. Fakat o Mustafa Kemal'ler Atatürk değil.
Başka
İsim
kişi.
Benzerliği.
Mustafa,
onlar başka kişiler. Onlar başka kişilerdir. Fakat bu şiirler Atatürk'e mal edilmiştir. Atatürk'ün yazdığı bilinen bir şiiri vardır.
Öyle mi?
Doğrudur. O da Tuna Nehri ile ilgili bir şiirdir. Ve bugüne kadar maalesef korunarak gelmemiştir. Hani notları arasında el yazısıyla yazdığı bir dörtlük vardır. Fakat o dörtlük günümüze çok değiştirilerek gelmiştir. O yüzden ben programa dahil
Anladım.
Etmeyi düşünmedim.
Anladım.
Açıkçası.
Anladım. Peki Atatürk'ün şiirle olan muhabbeti devam eder mi? Yoksa bir akamete uğruyor mu?
Atatürk'ün şiirle olan muhabbeti bir yerde sekteye uğruyor maalesef. Şurada kendi anlatımıyla bu hususa da değinmek isterim. Atatürk Ömer Naci'den bahsedip şiirden bahsedip şiirle nasıl tanıştığını anlattıktan sonra hitabet hocası diye yeni gelen bir zat beni şiirle meşgul olmaktan men etti diye devam ediyor anılarında. Bu tarz seni asker olmaktan uzaklaştırır diyor öğretmen Atatürk'e. Eğer diyor edebiyatla şiirle meşgul olursan askerlik vazifeni, askerlik görevini layıkıyla ifa edemezsin diye düşünüyor. Atatürk şu şekilde devam ediyor. Bununla beraber güzel yazmak hevesi bende baki kaldı. İkinci sınıfa geçtikten sonra askerlik derslerine merak sardım. Şiir yazmak hakkında İdadi hocasının koyduğu yasağı unutmuyordum. Fakat güzel söylemek ve yazmak hevesi baki idi. Teneffüs zamanlarında hitabet talimleri yapıyorduk diyor.
Şahane.
Bu talimleri Ömer Naci ile yapıyor daha çok tabii ki. Ömer Naci kendi yazdığı şiirleri okuyor Atatürk'e.
Vallahi o talimler gerçekten çok etkiliymiş
evet.
Demek ki o yıllarda
muhakkak,
ki
muhakkak.
Türkiye'deki evet. Artık yüzyıllarca konuşabileceğimiz insanların arasında tek liderdir. Hitabet gücü gerçekten güçlü olan.
Muhakkak öyledir, kesinlikle öyledir. Ömer Naci daha sonra meşrutiyetin ateşli hatiplerinden biri oluyor. Meşrutiyetin ilanından sonra Kırklar Eli mebusu olarak mecliste yer alıyor, meclisi mebusanda. 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında da Doğu bölgesinde görevliyken hastalanarak çok genç yaşında vefat ediyor Ömer Naci. Ömer Naci'nin vefatı Atatürk'ü
çok
derinden üzmüştür.
Çok. Evet.
Atatürk o günlerde tuttuğu not defterine Ziya Gökalp'in bir dörtlüğünü yazmış. O Ömer Naci'yi anımsattığı için o dörtlüğü uzun sürede saklamış.
Okur musunuz?
O dörtlükte şöyle. O coşkun bir kalpti, şen bir fikirdi. Sevdiği vatandı, sevgisi birdi. Şairden ziyade bir şiirdi. Hayatı bir gaza destanı idi. Bu şekilde Ziya Gökalp'e ait olan bu dizeleri arkadaşı, dostu, kardeşi Ömer Naci için saklamış Atatürk. Böyle de vefalı, böyle de yüreği büyük bir insandı
çok.
Atatürk.
O zaman şimdi biz şöyle yapalım. Yine Atatürk'ün vatan sevgisinden bahsettik. Onun ardından yazılmış olan şiirlerden de bahsediyoruz bir taraftan sevgili dinleyenlerimiz. Cahit Sıtkı Tarancı, evet edebiyatımızın çok ünlü şairlerinden birisi. Atatürk ve onun vatan sevgisi üzerine sizler de bunu düşüneceksiniz dinlerken eminim. Onun bu yönünü anlattığı şiir gerçekten çok güzel. Başlığı Atatürk. Atatürk'üm eğilmiş vatan haritasına, görmedim tunç yüzünde böylesine geceler. Atatürk neylesin memleketin yarasına, uçup gitmiş elinden eski makbul çareler. Nerede İstiklal Harbi'nin o mutlu günleri, türlü düşmana karşı kazanılan zaferi? Hiç sanmam öyle ağırsın bir daha tan yeri. Atatürk'üm ben ölecek adam değildim der. Git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür. Odur karşı kıyıdan cümlemizi düşünür. Resimlerinde bile melül mahzun düşünür. Atatürk'üm kabrinde rahat uyumak ister.
Cahit Sıtkı Tarancı da diğer büyük şairlerimiz gibi Atatürk'e olan muhabbetini, Atatürk'e olan hürmetini bu şekilde şiire dökmüş, kelimelere dökmüş. Hayran olmamak gerçekten mümkün değil.
Evet, bir taraftan Atatürk'ün vatan haritasına eğilip de gerçekten canının ne kadar sıkkın olduğunu anlatıyor. Ve sonrasında da vatanın ne kadar zor kazanıldığını küçücük kelimelerle. Bunlar gerçekten şairlerin çok özel yetenekleri. Yani git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür
tabii.
Demek o kazanılmış olan toprağın kıymetini gösteriyor.
Evet.
Ve tabii ki bir taraftan da Atatürk'üm kabrinde rahat uyumak ister. Ancak biz bu cumhuriyete, 99.
Evet.
yılını kutladığımız cumhuriyetimize eğer sahip çıkarsak, onun ilkelerini, inkılaplarını hala yaşatabiliyorsak, onun yerinde rahat edebileceği fikri de yine
muhakkak.
Bu dizelerde var.
Muhakkak.
Evet.
Atatürk, Türk milleti için hiçbir zaman batmayacak bir güneş. Dolayısıyla bu yönden çok şanslıyız. Çok şanslı bir milletiz.
Evet,
böyle
evet.
düşünüyorum.
Evet.
Atatürk'ün şiirle tanışması bahsinde konuşurken şunu es geçtim. Sonradan hatırladım. Şimdi Namık Kemal'in dizeleriyle tanıştıktan sonra, evet, Tevfik Fikret'in şiirlerine meftun olduktan sonra, hı-hı, Ali Fuat Cebeso'ya "Bunu ezberleyelim kardeşim" diye vatan kasidesini veriyor.
Öyle mi?
Evet. Gizlice veriyor, yavaş sesle ve fakat büyük bir heyecanla okuyor. "Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azametten."
Evet, felek yani dünya diyor. Her türlü esbabı cefa, işte eziyet sebeplerini, evet, toplasın bütün... gelsin. Ben diyor bu yoldan dönersem eğer kahpeyim, evet, diyor. Yani vatanın ne kadar kıymetli olduğunu, evet, ve o yolda can verilmesi gerektiğini söylüyor değil
bu
mi?
Bu kararlılığın doğduğu yıllarda buna şiirlerin ve şairlerin vesile olduğunu görmek, şiirin ne kadar önemli bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor diye düşünüyorum.
Çok güçlü bir silah her şeyden önce değil mi? Yani edebiyat çok güçlü bir silah ama bir taraftan da Ulu Önder Atatürk gibi askerlik seviyesinde en üst makama gelmiş bir kişilik ama bir taraftan da bu dizelere sahip çıkış, ruhunu bununla besleyiş, evet, ve ideallerini bununla genişletme,
evet,
isteği.
Evet, muhakkak. Gerçekten takdir olunası, hayran kalınası bir durum.
Evet.
Ayrıca Gazi Paşa'nın, Tevfik Fikret'in o meşhur Ferda şiiri vardır. Ferda yarın manasına gelir. O çok uzun bir şiirdir.
Evet.
Ona bir hayli düşkünlüğünün olduğunu da biliyoruz.
Ferda nasıl bir şiirdir? Şöyle bize hani şiirin ana fikrini anlatabilir misiniz?
Ferda yarın manasına gelir ve özet olarak şudur aslında. Atatürk yapmak istediği devrimleri, yapmak istediği inkılapları Ferda şiirinde bulmuştur diyebiliriz.
Aa, evet.
Çünkü Ferda şiirinde yenilikçi olmak, yeniliklere açık olmak, yarınların nasıl kurulacağı vesaire, buna dair ipuçları vardır.
Çok güzel.
O yüzden çok benimsemiştir. Bir hayli düşkündür Ferda şiirine. Uzun bir şiir olduğu için bunu meraklı okuyucularımıza bırakalım.
Tamam, Ferda şiirini okuyoruz o zaman. Peki, bunun dışında en sevdiği şairler arasında başka kimler var?
En sevdiği şairler arasında söylediğimiz üzere Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret yer alıyor. Atatürk sadece tabii ki bir Türk evladı olduğu için Türk şairleri düstur edinmiş. Fakat herkesi, bütün dünyayı okuyan bir kişilikti o. Diğer büyük şairleri de çok büyük bir dikkatle okumuş.
Evet. Şimdi Enis Behiç Kor Yüreğin yazmış olduğu Atatürk şiiri var. Bu da Atatürk'e bir methiye.
Doğrudur.
Dinleyenlerimiz için bu Atatürk'ü de seslendireyim ben, okuyayım. Siz bir bakın bakalım Enis Behiç Kor Yüreğin dizelerinde Atatürk nasılmış? Ey sanki alev saçlı zafer küheylanıyla, kurtardığın vatanda en yüce şahsı varsın. Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyla, aldığı şana layık bir tarihte bir sen varsın. Kızıl gökte parlayan ay yıldızın nurusun. Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun. Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda. Gözler, gönüller senin, senin şeref de, şan da.
Çok güzel.
Evet.
Çok sade, çok içten, çok coşkulu.
Ve bir taraftan da Atatürk'e metiye ama bizim de ne kadar şanslı olduğumuz, az evvel siz de cümlelerinizde söylediniz. Evet, ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu, evet, bizim gururumuz olduğunu, Türklüğün gururu olduğunu, bu yurdun bütün cihanda gözlerin, gönüllerin bir olabildiği bir mutluluk kaynağı olduğunu söylüyor Atatürk'ün.
Enis Behiç Kor Yürek'te Beş Ececiler'den biri olarak Atatürk'e sevgisini, hürmetini İki kıtayla çok samimi bir şekilde ifade etmiş. Belki estetik değeri yüksektir ya da bu şiirler daha başka kaygılarla yazılmamıştır diyebiliriz. Fakat bütün bunların hiçbir önemi yok. Bazı şiirler vardır ki olduğu gibi olmak zorundadır. Duyguları olduğu gibi yansıtmak zorundadır. Atatürk'e yazılan şiirleri ben bu açıdan seviyorum.
Evet.
Ben Atatürk'e yazılan şiirler arasında estetik bir sıralama yapmayı gereği duymuyorum. Çünkü zaten bazen ithaf edilen, ithaf edenden üstündür. O yüzden ithaf edilenin önemi burada büyük olduğu için ithaf edene takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu tip şiirleri göz ardı edenler var edebiyat tarihçileri arasında. Hani deyim yerindeyse şiirden saymayacak kadar cüret gösterenler var. Ben bu açıdan Atatürk gibi değerlerimize, tarihi şahsiyetlerimize, büyük abidelerimize yazılan her türlü şiiri tabii ki bir kırmızı çizgi, tabii ki bir estetik değer muhakkak olmak zorundadır. Ama çok yüksek kaygılarla, çok yüksek telaşlarla, çok yüksek arzularla yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Atatürk sevgisiyle yetişirken de aslında bu şairlerin şiirleriyle yetiştik. Bize Atatürk sevgisi aşılanırken anne babalarımızın gayreti, ninelerimizin anlattığı hikayeler, yanında bu büyük şairlerin şiirleri de vardı. Dolayısıyla yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Şimdi bu sözlerinizi besleyecek bir şiir var. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun şiiri bence buraya çok yakışacak diye düşünüyorum. O yalındığı ve olduğu gibi kabul ediş halini. Ama şunu da söylemek istiyorum. Programımızın sonunda okumayı düşündüğüm şiir Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal'i Düşünüyorum şiiri. Evet. Benim ikinci sınıfta bir spiker olacağımın işaretlerini vermişti. O zaman bir köydeydik, Erzurum Kandilli Köyü'nde. Ve demişti ki öğretmenim, senin ezberin iyi. Ezberle bakalım bu şiiri, Mustafa Kemal'i Düşünüyorum. Bu beş kıtalık bir şiir ve sahneye çıkıp bunu okumuştum.
Ne güzel.
O yüzden bende yeri çok başkadır
Mustafa Kemal'i
Düşünüyorum.
Çok güzel bir tevafuk oldu.
Evet, şimdi tam da Bilede Yaman'ın söylediği gibi ki herkes farklı şekilde görüyor ve biz evet bu şiirlerle büyüyoruz. Ünlü ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu da Atatürk'e Ağıt şiirini yazmış. Bakın buradaki sadeliği, buradaki yalındığı ve onun kendine has üslubunu nasıl göreceksin? Ağlayalım Atatürk'e, bütün dünya kan ağladı. Başbu olmuştu mülke, geldi ecel can ağladı. Şüphesiz bu dünya fani, Tanrı'nın aslanı hani? İnsi cinsi cemi mahluk, hepsi birden ağladı. Tren hattı teyyareler, Türkler giydi hep karalar. Semerkand'ı Buharalar, işitti her yana ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı. Evet. Bu
çok güzel.
Bizim halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu dünyaya mal olmuş bir kişi ve Atatürk'e Ağıt şiirinde de kendi üslubunca kendi sevgisini ve bizim anladığımız o hem vezin olarak hem biçim olarak ne güzel anlatmış değil mi?
Çok sade, çok yalın, çok içten, çok samimi anlatmış.
Evet.
Burada önemli olan ölçüt zaten samimiyet. Aradığımız ölçüt içtenlik.
Evet.
Bunun dışında herhangi bir şeye rastladığımız zaman zaten insanın aklına bir şüphe düşüyor. Dolayısıyla bizim bu şairlerimizin, Aşık Veysel gibi bir halk ozanımızın Atatürk'e hiçbir kaygı gütmeden sadece içinden geldiği gibi yazdığını bu şiirde görebiliyoruz. Evet. Önemli olan da bu zaten.
Biz bir önceki programımızda sevgili dinleyenlerimiz Ziya Osman Saba'nın şiirlerinden bahsetmiştik size, özelliklerinden de bahsetmiştik Yedi Meşalecilerde ve hatta programımızın girişinde de Güz şiirini okumuştuk. Ziya Osman Saba Atatürk için de şiir yazmış ve onun ardından yaşanan acının dizelere nasıl yansıdığını göreceksiniz bu şiirde de. Ah işte duyuyorum mesut günler içinden sana sevimli yüzün asla solmasın diyen bütün adınla dolu o coşkun şarkıları. Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarım? Görüyorum ilk defa seni gördüğüm günü. Altından alkışlarla geçiyorsun bir takın. O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın. Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü. Meğer görecekmişiz bir sabah gidişini. İstanbul'un önünden son defa geçişini. Bizler seninle nasıl, ne kadar beraberdik. Bizler ki az sıkılsak o başımızda derdik. Nasıl yok bileceğiz o güzel güneş yüzü? Ana baba değil bu, bizler ata öksüzü. Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı. Öğret bize ya Rabbi, ah onsuz yaşamayı. Evet, Ziya Osman Sabah burada çaresizliği ve Ulu Önder Atatürk'ü gördüğü noktayı bir babadan farklı, bir anadan farklı, biz ata öksüzü evet. demesi ve bunun nasıl
çok
bir,
güzel bir
yoksun değil mi? Ben
çok
de ona çok
metafor.
Vuruldum.
Çok güzel bir metafor.
Evet.
Hani yetim olmanın ötesinde, öksüz olmanın ötesinde bir millet nasıl yetim kalır, ya. Bir millet nasıl ya. Öksüz kalır? Bunu evet. çok güzel ifade etmiş Ziya Osman Sabah.
Ve yakarış da çok güzel değil mi? Tatmadık.
Evet.
Bilmiyoruz bir başka, biz böyle bir yarayı diyor ve Allah'a öğret bize ya Rabbim diye yalvarıyor.
Evet. Çünkü burada bir mecburiyet var. Artık bu bir gerçeklik.
Evet.
Hani Atatürk bu dünyadan göçüp gitmiş. Bununla yüzleşmek Türk milleti için çok acı olmuş. Fakat bununla yüzleşilmek mecburiyetinde. Ziya Osman Sabah bu şiirde Atatürk süzlüğü değil de aslında Atatürk'ten mahrum kalmayı çok güzel anlatmış. Çünkü Atatürksüz kalmak diye bir şey yok. Dördüncü dizedeki sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı? Çok basit. Hani burada müthiş bir metafor var. Bayraklar yarıya çekilmiş ama bayrak bile öksüz kalmış. Dolayısıyla işte şiirin gücünü, şairin gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz.
Evet.
Bu şiirlerin dışında Behçet Kemal Çağlar,
evet.
Orhan Seyfi Orhon, Ceyhun Atıf Kansu, Cahit Külebi, Yusuf Ziya Ortaç, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Faruk Nafiz Çamlıbel ve ismini sayamadığımız birçok şair var. Atatürk'e şiir ithaf etmiş,
evet.
Atatürk'e sevgisini, saygısını, Atatürk'e Türk milleti adına hürmetini dizelere dökmüş, şiire yansıtmış birçok şairimiz var. Fakat biz programımız kısıtlı olduğu için bazı şiirleri seçtik. Ona ithaf edilen sayısız şiir bulunduğu gibi onu anlatmaya da ne bir şiirin yeteceğini ne kelimelerin yeteceğini ne romanların ne hikayelerin ne cümlelerin yeteceğini düşünmüyorum. Hiçbiri kafi gelmeyecektir diye düşünüyorum.
Şiir ki en yalın hali
evet.
duygunun.
Evet.
Romanlar da yazılıyor. Hala evet. yazılıyor. Nesiller boyu da yazılacak. Çünkü biz yeni Atatürkler yetiştiriyoruz.
Evet.
Onunla beraber büyüyen.
Muhakkak.
Evet, çok teşekkür ederiz Bilede Yaman. Bu özel günde böylesi özel bir programı imza attığımız için ben de çok büyük
ederim.
Bir kıvanç duyuyorum.
Ben de şeref yab oldum eskilerin tabiriyle. Gerçekten onur duydum.
Çok teşekkür ederiz emeğiniz için. Sevgili dinleyenlerimiz, Feray Uz, Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar bu programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu sizlere Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal'i Düşünüyorum şiirini okuyarak veda edeceğim şiir gemisinden. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında, destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor, her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Şiir Gemisi.